Ayrım 5.
3. bölüm. Bekar tatili. 1. kısım. Vera. İlanı gördüğüm ilk andan itibaren her şey çok açıktı. Bekar tatili. Eğlence, güneş, deniz ve gevşeme. Aradığım tam da buydu. Aktif Emekliler Derneği'ndekiler o kadar yavaşlardı ve kalp egzersizi sınıfını öyle küçümsüyorlardı ki. İleri yaşlarda bahçe bakımı grubuna da düşmanca davranıyorlardı. Onaylamaktan en uzak olanlarsa Rosemore'daki kuzenlerimdi. Böyle tatillerin yalnızca gençlere göre olduğunu düşünüyorlardı. Yurt dışı seyahati sırasında muhtemelen uçakta seks yapacak, oraya vardıklarında da 15 gün boyunca sarhoş gezecek istenmeyen gençlere göre. Peki ama bu ilanın neresinde yazıyordu? Hiçbir yerinde. 200 euro depozitimi, faturayı gönderdiklerinde de geri kalanını ödedim. Kimse bana yaşımı sormadı. Ben de düzgün davrandım. Ben de onlara yaşlarını sormadım. Üzerinde bekar tatili yazan morlu sarılı etiketimle havaalanına gittim. Durumum buydu. Bekardım. Gerald'la evlenebilirdim. Kevin'la da evlenebilirdim ama Gerald çok ama çok sıkıcıydı. O yüzden onunla evlenmedim. Onunla evlenen kadın can sıkıntısından neredeyse aklını kaçırdı. Kevin'in de benden hoşlanmasına izin vermedim. Çünkü hiç güvenilir değildi. Onunla bir an bile huzurum olmazdı. Evlenmediğim için hiç pişman olmadım. Bazı tatiller dışında hiçbir zaman. Bekarsanız iki kişilik oda parası vermeniz gerekirdi. Size gözden uzak, küçük, dandik bir masa verirlerdi. Diğerleri gibi konuşacağınız, o gün olan bitene gülebileceğiniz birinin olmaması insana kendini yalnız hissettirirdi. Bu yüzden isteğime uygun bir tatil ilanı görmek beni heyecanlandırmıştı. Havaalanında morlu sarılı etiketlerden epeyce vardı. Evet, yol arkadaşlarım benden 40 yıl kadar genç görünüyordu ama bu şimdilik böyleydi. Daha yaşlı olan grup sonradan gelecekti. Ama gelmedi. Check-in yapmak için sırada beklerken tuhaf birkaç bakışla karşılaştım. Ama bana tuhaf tuhaf bakan birileri hep olurdu. 60 küsur yaşlarında, kot pantolonlu, kocaman, yumuşak bir güneş şapkası takmış bir kadına kim olsa ikinci kez bakardı. İnsanlar genellikle kırpık bir kot pantolon üzerine takılmış çiçekli, koton şapkanın altındaki çizgi ve kırışıklıkların kendi hayallerinin ürünü olup olmadığını kontrol etmek için bakardı. Check-in yapan kız bana doğru tatile yer ayırtıp ayırtmadığımı sordu. Ben de ona gerçekten bekar olduğumu ve bir an evvel tatile gitmek istediğimi söyledim. Uçakta herkes kendini tanıtıyordu. Ben de onlara katıldım. Ben Vera dedim ve yakınımdakilerle içtenlikle el sıkıştım. Glenn'le Sharon ve Todd'la Alma adında tatlı gençlerdi. Hiçbiri daha önce bekar tatiline çıkmamıştı. Ben de çıkmamıştım. En azından bir ortak noktamız vardı. Geçen sene nereye gittin Vera diye sordu Glenn. Onlara Aktif Emekliler Derneği'nin Galler'e yaptığı yürüyüş turunu ve bir önceki sene kalp egzersizi sınıfının İskoçya'ya düzenlediği otobüs gezisini anlattım. İleri yaşlarda bahçe bakımı grubunun Cornwall'e yapacağı geziye ve cennet projesine katılmayı düşündüğümü ama tam o sırada bu ilanı gördüğümü ve istediğim her şeyi içerdiğine karar verdiğimi söyledim. Harika bir gülüşe sahip güzel bir kız olan Sharon bana bir ailemin olup olmadığını sordu. Ona üzüntüyle olmadığını, tek çocuk olduğumu, hiç evlenmediğim ama bir dolu arkadaşım olduğunu söyledim. Artık emekli olduğumdan insanları görmek için bol bol zamanım da vardı. Todd Benim nereden geldiğimi merak etmişti. Bugünlerde Dublin'den ama aslında Rosemore'dan dedim ona. Rosemore'un adını hiç duymadıklarını sanıyordum ama anlaşılan duymuşlardı. Televizyonda Rosemore hakkında bir belgesel yayınlanmıştı. Orada istediğin her şeyin gerçekleşmesini sağlayan bir dilek kaynağı olduğundan söz etmişlerdi. Alma, istediğiniz her şeyin olacağını düşünsenize dedi. Belki de İtalya'dan vazgeçip hepimiz oraya gitmeliyiz. Onlara kaynağın gerçekten kutsal olmadığını, Aziz Patrick'in İrlanda'ya gelmesinden yıllar önce de orada olduğunu anlatmayı düşündüm. Ama gençlere çok fazla bilgi vermek hataydı. Glenn daha önce İtalya'ya gidip gitmediğimi sordu. Onlara biraz Roma, Floransa ve Venedik'ten söz ettim ama gitmekte olduğumuz Bella Aurora'ya hiç gitmediğimi söyledim. Orada gezilecek çok ilginç yerlerin olduğunu anlatan o broşür elime geçinceye kadar adını bile duymamıştım. Neler olduğunu görmeye can atıyordum. Temel olarak kulüpler sanırım dedi Alma. Geçen sene bir arkadaşı oraya gitmiş, harika bir yer olduğunu, gece gündüz kapalı kaldığını söylemiş. Nasıl kapalı yani diye merak ettim ama sormadım. Kafanız karışık olduğunda gençler bundan çok rahatsız oluyorlar. Kulağa hoş geliyor dedim neşeyle gülümseyerek. Yanılıyor olabilirdim ama bunun üzerine sanki bana daha da bir ilgiyle baktılar. Havaalanına varıp bagajlarımızı aldıktan sonra morlu sarılı bikini giymiş yarı çıplak iki kız bizi isim tabelalarıyla karşıladı ve otobüse bindirdi. Bella Aurora'ya varana kadar birçok büyük sayfeden geçtik. Buralarda denize nazır oteller, sıra sıra kafeler, pizzacılar, dondurmacılar ve barlar vardı. Bella Aurora'da tıpkı onlara benziyordu. Ortalıkta pek ilginç bir yer gözükmüyordu ama ben şikayet etmeyi sevmem. Nasıl olup da rahatlatıcı olduğunu anlamak da kolay değildi. Her yerden müzik sesi yükseliyordu ama kusur bulmak için daha çok erkendi. Pekala eğlenceli olabilirdi. Gerçi bunun için pek değer yoktu ama plaj çok kalabalık görünüyordu ama eğlence sözü vermişlerdi ve nasılsa bunu sağlayacaklardı. Otelde bizi odalarımızı göstermek üzere yine yarı çıplak üç kız karşıladı ve bize eşyalarımızı yerleştirmek için yarım saatimiz olduğunu, sonra havuz başında hoş geldiniz kokteyli yapılacağını söylediler. Eşyalarımı yerleştirdim, bir duş aldım, üzerime temiz bir tişört ile kot giydim ve aşağıya indim. Hayrettir ki beraber yolculuk ettiğim insanların hepsi bizi karşılayan kızlar gibi neredeyse çıplaktı. Birçoğu oldukça beyaz tenliydi ama Alma ve Sharon gibi bazıları solaryuma girmişti. Sharon çok güzeldi, Hawaii'li gibi görünüyordu. Sanki haftalardır buradaydılar. Çok güzel ve ferahlatıcı bir meyve kokteyli ikram edildi. Sıcağın ve yolculuğun etkisiyle çok susamıştık. Yarı çıplak görevli kızlar bize yapabileceğimiz ilginç şeyleri anlattılar ki bunlar temel olarak gece yarısı açılan canlı, güzel ve hareketli kulüplerin bir listesiydi. Kendimi biraz tuhaf hissetmeye başlamıştım. Havuz kayarak uzaklaşıyor gibiydi. Biraz uzandım ve gözlerimi kapadım. Uyandığımda hava daha da kararmıştı ve insanlar havuz başında dans ediyorlardı. Müziğin sesi çok yüksekti. Todd benim yanımdaki ahşap şezlonglardan birine uzanmıştı. O kokteyle acayip iyi vodka koymuşlar ya dedi takdirle. Vodka mı? Bu sıcakta bütün öğleden sonra boyunca vodka mı içmiştim? Yaşına göre oldukça dayanıklısın Vera, hakkını vermek lazım dedi Glenn. Başı ellerinin arasında, içkiye dayanıklı kadınları severim. Benim biraz ara vermem gerek, akşam yemeğinde görüşürüz. Akşam yemeğimi, ben uyurken yemeği kaçırdığımı sanıyordum. Belki de ihtiyacım olan şey biraz yemekti. Yemek odası kağıttan çiçeklerle süslenmişti ve istediğin yere oturabiliyordun. Ben morali bozuk olan ve yemek yemek istemeyen Sharon'un yanına oturdum. Bana Glenn'den hoşlandığını söyledi ama Glenn onu fark etmemiş bile. Bir tek gürültücü Todd onunla ilgilenmiş ve o da kokteylleri içince kendinden geçmiş. Hayat ne kadar zor değil mi dedi bana. Öyle ama daha ilk günlerimiz ve birileri senden hemen hoşlanmasa belki daha iyi olur dedim ona. Bunun üzerine Sharon neşelendi ve epey bir yemek yedi. Gece yarısından hemen önce herkes yolun üzerindeki ilginç kulübe gitti. Ben de yattım. Hemen kendimden geçmişim. Ertesi sabah aşağıya indim ve havuzda 3 boy yüzdüm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyordum. Yeni arkadaşlarıma bakındım ama kimseleri göremedim. Ben de havuza geri döndüm ve okumaya koyuldum. Normal şartlarda bir yürüyüş yapar, bir kilise ya da müze bulurdum ama bekarlar tatili grubunun benim başına buyruk davrandığımı düşünmelerini istemedim. Bekledim, bekledim ama ortalıkta kimse yoktu. Sonra önceki gece ilginç bir şey planlamış olabileceği ve meyve kokteylinden içimin geçtiği sırada benim kaçırmış olabileceğim aklıma geldi. Yarı çıplak görevli kızlardan biri herhangi bir sorun olursa aramamız için bize kartını vermişti. Ben de aradım ve ilginç bir şeyi kaçırıp kaçırmadığımı sordum. Yarı çıplak kızın sesi bu kadar erken uyandırıldığı için sinirli, hatta kızgındı. Erken mi? Vakit öğleni geçmişti. Ben saat 8'den beri ayaktaydım. Hayır, tabii ki sabah için bir olan yok dedi kız. İnsanlar sabahları bir şey yapmak istemiyor. Saat 2:30'dan sonra deniz ürünlerinden oluşan açık büfe yemek olacaktı. Ondan sonra da su topu oynanacaktı. Hepsi otelin duyuru tahtasında yazılıydı. Ve şimdi eğer izin verirsem uyumak istiyordu. Kitabımı okumaya devam ettim ve öğle yemeğini bekledim. Saat 3 sıralarında herkes yorgun argın ve akşamdan kalma bir halde ortalığa çıkmaya başladı. Hepsi 3'er tane şekersiz koyu kahve ve portakal suyu içti. Sanırım bu kahvaltı oluyordu. Sonra soğuk bira, tepeleme karides, kalamar ve midyeye geçtiler. Sonra birdenbire su topu oynayacak enerjiyle dop dolu hale geldiler. Oyunda gerçekten çok fazla kural olduğunu sanmıyorum. Her şey daha çok başkalarının bikini üstlerini çıkarmakla ilgiliydi. İzledim ve yemeğin üzerinden 2 saat geçmeden egzersiz yapmadığını söylediler. Eskiden böyleydi. Beni sanki onlara Mars'tan haber veriyormuşum gibi ilgiyle dinlediler. Sharon, Glenn'in şimdi kendisinden birazcık hoşlandığını, bunun müthiş olduğunu ve ona sabretmesini söylemekte ne kadar haklı olduğumu söyledi. Todd bana Sharon'un da tam bir 3 kağıtçı olduğunu söyledi. Alma, Todd'un muhteşem olduğunu anlattı. Glenn, bunun harika bir tatil olduğunu söyledi. Benim eğlenip eğlenmediğimi sordu. Ben de nazik olmak üzere yetiştirildiğim ve her şey harika değilse bile harika olduğunu söylemem gerektiğinden çok hoşuma gittiğini söyledim. Ama aslında yapacak çok da fazla ilginç şey olmadığını, onların eğlence anlayışına göre biraz yaşlı olduğumu düşünüyordum. Yine de deniz, güneş ve birlikte yemek yenebilecek tatlı insanlar vardı ve onlar su topu dedikleri şeyi oynarken ben gidip kartpostal aldım. Onları Aktif Emekliler Derneği'ndeki arkadaşlarıma, Rosemore'daki kuzenlerime, ileri yaşlarda bahçe bakımı grubu ve kalp egzersizi sınıfına atarak her şeyin çok güzel olduğunu bildirdim. Ki öyleydi. İkinci akşam meyve kokteyline dikkatle yaklaştım. Sharon bana Glenn'in döndükten sonra bile kendisiyle beraber olmak istediğini söyledi. Todd bana Sharon'un komik olduğundan bahsetti. Alma Todd'un kendisini kimse anlamadığı için gürültücü olduğunu anlattı. Bu sefer hep beraber başka bir kulübe gittiler. Ben de uyumaya gittim. Sabahları ilginç bulduğum şeyleri yapabileceğimin farkındaydım elbette. Saat 3'te açılan deniz mahsulleri büfesi için geri döndüğüm sürece kimse beni özlemezdi. Eski şehirdeki müzeye gittim. Çok güzeldi. Bella, Aura'daki diğer otellere hiç benzemeyen çok eski tarz bir otel gördüm. Deniz kenarındaki gürültülü yerlerden, yarı çıplak insanlardan öyle farklıydı ki içeriye girip bir kahve içmeye karar verdim. Kahveyi büyük, gölgelikli bir bahçede servis ediyorlardı. Burası doğrusu bana çok daha uygun bir yerdi. Tabii yalnız olmak dışında. Bekarlar tatili grubumdaki kişiler gibi hayatlarından haberdar olabileceğim insanlar yoktu burada. Otelin bahçesinde hasır şapkalı yaşlı bir adam çizim yapıyordu. Muzip bir şekilde başıyla bana selam verdi. Ben de muzip olduğumu umarak ona selam verdim. 48 saat şu çılgın gençlerle olmak neredeyse konuşmamı ve düşünme biçimimi değiştirmişti. Adam sonunda yanıma geldi ve bana çizimini gösterdi. "Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Ona çizimin harika olduğunu ve çok iyi bir ayrıntı duygusu olduğunu söyledim. Bana adının Nick olduğunu ve 2 gündür orada olduğunu söyledi. Otel çok güzel ama çok sessizmiş. Çünkü herkes çiftmiş. Onunla beraber iç geçirdim ve bunun hep sorun olduğunu söyledim. 2 çocuklu bir dul olduğunu, yalnızlığıyla barışık olduğunu ama emeklilikten çok da hoşnut olmadığını söyledi. Ona hiç evlenmediğimi ve tek başıma seyahat edenlere ayrımcılık uygulandığı için bekar tatiline çıktığımı anlattım. Çok şaşırmıştı. "Bu tatiller bizden çok daha genç insanlar için değil mi?" dedi. İlanda öyle yazmıyordu diye açıkladım ve sanırım bu hoşuna gitti, güldü ve bana tatlı bir insan olduğumu söyledi. Ona arkadaşlarımın tabii ki öğleden sonra 3'e kadar yataktan kalkmadıklarını söyledim. "Peki ne yapıyorlar?" diye sordu Nick. "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum," dedim. Hepsinin birden bütün sabah boyunca seviştiğine inanmıyordum. Bence geceleri gittikleri şu kulüplerden o kadar geç çıkıyorlardı ki bitkin düşüyorlardı. Nick yine bana çok ilginç bir insan olduğumu söyledi ve onunla geç bir öğlen yemeği yiyip yiyemeyeceğimi sordu. Deniz ürünleri büfesine yetişmek için saat 3'te dönmen gerektiğini söyledim. Eski bir arkadaşıymışım gibi elime dokundu. "Şey, lütfen bana yarın sabah gene geleceğini ve bekarlar uyurken beraber keşfe çıkacağımızı söyle," dedi. Ona "bu harika olur," dedim. Öğle yemeğinde Alma önceki gece Todd'la beraber olduklarını ve harika geçtiğini söyledi. Beraber olmanın ne demek olduğunu tam olarak bilmiyordum. Hevesle başımı salladım. Sharon, Glenn'i elde edebilmek için kolay kadını mı, zor kadını mı oynaması gerektiğini bilmiyordu. Bunu bilmek çok zordu. Onlara elimden geldiğince akıl verdim. Bu sefer su topu yerine ıslak tişört yarışması vardı ama o da 3 aşağı 5 yukarı su topuna benziyordu. Yemekte Todd, Alma'nın 3 kağıtçı olduğunu ve Glenn'in yarı çıplak görevli kızlardan birine göz koyduğunu söyledi. Yine başka bir kulübe gittiler. Ben de uyumaya gittim ve Bella Aura'dan gelen müzikleri dinledim. Ertesi gün Nick'le buluşmayı iple çekiyordum. Sonraki günler çok hoş, rahat bir tempoya girdi. Nick'le her gün çıkıyorduk. Bazen kasabanın içindeki küçük köylere gidiyorduk. 2 kez öğle yemeğini atladım ama akşam yemeğini hiç kaçırmadım. "Bir akşam ben de yemeğe gelebilir miyim?" diye sordu Nick. O güne kadar kimse misafir davet etmemişti. O yüzden sormam gerektiğini söyledim. "Parasını ödeyeceğim elbette. Biraz da şarap getiririm," dedi Nick. "Görevlilere söylerim," dedim. yarı çıplak görevli kızlardan biri normal şartlarda bunun yasak olduğunu ama benim durumumda sorun olmadığını söyledi. Böylece Nick'i çağırdım. Biraz huzursuzum, sanki ailenle tanışacakmışım gibi dedi Nick. Ona Todd, Glenn, Sharon ve Alma'dan ve onların karmaşık hayatlarından söz etmiştim. Onlara ise Nick'ten hiç söz etmemiştim. Yemeğe geldiği akşam Glenn yemeğini yiyecek yerde yarı çıplak görevli kızlardan birini öpüyor, Sharon ağlıyordu. Alma herkese Todd'un yaramaz biri olduğunu söylüyordu. O ne demek diye sordum. Beş para etmez işte dedi Alma. Hiç de açıklayıcı değildi. Nick her şeyi dinliyordu. İklimin ve içkinin etkisi dedi Sharon'a. Glenn'i bir gün içkiden ve güneşten ayır, etrafta bu kadar et olmadan konuşabileceğiniz güzel, gölgeli bir köye götür, her şey yoluna girer. Todd'a ahmak gibi davranmamasını, yoksa eve eli boş döneceğini, o tatlı kızın da kendisinden hoşlandığı için ona beş para etmez dediğini söyledi. Nick kendi başımıza kalıp yaşadıklarımızı tartıştığımız son akşam dışında her akşam yemeğe geldi. Nick'in küçük bir arabası vardı ama otoyollarda huzursuz oluyor, yalnızca arka yolları kullanıyordu. Belki beni Rosemore'a götürebilir, ben de ona herkesi heyecanlandıran meşhur ormanı gösterebilirdim. Kuzenlerinle de tanışırım dedi öylesine. Seni beğenmeyeceklerdir. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi beğenmezler dedim ona. Nick bunun harika olduğunu söyledi. Onlara nelerden söz edeyim diye sordu. Onlar seni sorgular dedim. Seninle ilgili yeterince bilgi edindikten sonra milli utanç haline gelen yeni yolla ilgili kafanı ütüler ve senden gazetelere bu konuda yazı yazmanı isterler. Gerçekten milli utanç mı peki diye sordu Nick. Hayır, kesinlikle gerekli. Rosemore bir otopark gibi ama arabana inip binemediğin bir otopark gibi. Yıllar önce yapılmalıydı. Peki ya şu kutsal kaynak? Orası bir putperest tapınağı. Alıç ağaçlarının bir tür büyüsü olmalı. Çiftçiler onları hiç kesmek istemezler. Bunların hepsi histerik birer saçmalık. Nick beni çok eğlenceli bulduğunu söyledi. Dublin'de bana kısa bir otobüs yolu mesafesinde oturması, hep bahçe bakımını öğrenmek istemesi ama geç kaldığını düşünmesi, benim hep çizim yapmak istemiş ama nereden başlayacağımı bilememiş olmam, kendimle barışık olmanın iyi olması ama bir başkasının eşliğinden daha da mutlu olmak ne kadar harikaydı. Ertesi gün biz giderken Glenn ve Sharon kol kolaydı. Todd ise Alma'nın bavulunu taşıyordu. Yarı çıplak görevli kız bizi otobüse yerleştirirken bir daha bekar tatiline gelip gelmeyeceğimi sordu. Çiçekli hasır şapkamın altından baktım ve ona gelecek sene belki de bekar tatiline uygun durumda olmayabileceğimi söyledim.